Ayrım 32. Kayıp sicil Erdoğan'ın çalınan dosyası. Soner Yalçın. Sayfa 289. Tespit 1. Washington'da Cumhuriyetçilere Yakın Düşünce Kuruluşu Demokrasileri Savunma Vakfı 21 Şubat 2014'te Jonathan Schanzer imzalı bir rapor yayınladı. Vakfın başkan yardımcısı Schanzer, ABD Hazine Bakanlığı'nın küresel terör finansmanı analistiydi. Schanzer raporunda diyor ki, Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye, İran'ı yaptırımlardan koruyarak, Suriye'deki cihatçı örgütleri destekleyerek ve Hamas'a finansal destek sağlayarak küresel terör örgütlerini finanse ediyor. Geçen yıl Türkiye Tahran ile beraber büyük bir yaptırım bozma planına dahil oldu. Altın için gaz diye nitelendirilen plan, uluslararası yaptırımlara rağmen İran'a geçen yıl 13 milyar dolar kazandırdı. Türkiye'de Erdoğan destekçisi siyasi elitlerin para akışını kolaylaştırmakla suçlanan 2000'in üzerinde kayıtlı İran şirketi bulunmaktadır. Erdoğan Suriye'deki aşırı isyancı grupları desteklemek için çok ince hesaplar yapıyor. Bunu Sünni cihatçı grupları silahlandırıp, eğitip, hatta finanse ederek gerçekleştiriyor. 2013 yılında 6 aylık bir zaman diliminde Türkiye'den Suriye'ye 47 ton silah gönderildi. Cihatçı insan kaynağının ve finansmanının Türkiye'den Suriye'ye aktığı tespit edilmiştir. İsrailli askeri yetkililer Suriye'de El-Kaide gruplarının Türkiye'nin 3 ayrı bölgesinde eğitildiklerini iddia etti. Erdoğan'ın El-Kaide, Usama Bin Laden ve diğer terörist gruplarla olan finansal bağları nedeniyle yaptırımlara maruz kalmış Suudi iş adamı Yasin El-Kadı ile olan dostluğu açığa çıkmıştır. Erdoğan yönetimi Hamas'la müttefiktir. Hamas'ın önde gelenlerinden Salih el-Aruri'nin Türkiye'de yaşadığı ve buradan Hamas'ın lojistiğini ve finansmanını yönettiği belirtiliyor. Terörizmi destekleyecek para kaynağını Türk topraklarından sağladığı ifade ediliyor. Küresel terör uzmanı Schanzer uyarıyor. ABD ve uluslararası topluluk tarafından engellenmediği takdirde Türkiye'nin terörizmi finanse etmesi daha da büyük sorunlara dönüşecektir. İkinci tespite geçmeden önce bir büyük parantez açıp bu tarihlerde neler olduğunu anımsatmalıyım. Tarih 19 Ağustos 2011. Başbakan Erdoğan, eşi Emine Hanım ve Ajda Pekkan, Sertab Erener, Muazzez Ersoy, Nihat Doğan gibi seçkin isimlerin bulunduğu Türk Hava Yolları'na ait uçak, Somali'nin başkenti Mogadişu Havalimanı'na inerken kanat ucunu vurdu. Boeing 737-800 tipi uçağa taciz ateşi mi yapılmıştı? Pilotlar pist üzerinde köpek gördüklerini ve çarpmamak için kontrolsüz indiklerini söyledi. Ekibin morali bozuldu. Fakat Ajda Pekkan ile Sertab Erener'in mülteci kampında yaptıkları dans yüzleri güldürdü. Tarih 1 Kasım 2011. Türkiye Mogadişu'da 20 yıl sonra yeniden büyükelçilik açtı. Tarih 6 Mart 2012. THY Mogadişu'ya seferler düzenlemeye başladı. Tarih 15 Nisan 2012. Mogadişu Havalimanı'ndan aldığı yardımı taşıyan iki araçlık Türk konvoyuna ateş açıldı. Somalili şoför öldü, Kızılay görevlisi olduğu söylenen 3 Türk yaralandı. Tarih 24 Mayıs 2012. Mogadişu'da Zeynel Yıldız adında İngiltere'den Somali'ye ticaret yapan bir Türk vatandaşı kaldığı otelde iki saldırgan tarafından vurularak öldürüldü. Yıldız'ın ne ticareti yaptığı açıklanmadı. Tarih 28 Temmuz 2013. Mogadişu'da Türk Büyükelçiliğine canlı bomba saldırısı oldu. Çıkan çatışmada 4 Türk özel harekat polisinden biri şehit oldu, diğerleri yaralandı. Tarih 14 Şubat 2014. Somali'ye yapılan doğrudan nakit yardım 2013 sonu itibariyle sona erdirildi. Türkiye'nin ne kadar nakit para yardımı yaptığı bilinmiyor. Somali Merkez Bankası Başkanı Abdüsselam Ömer, yardımın aylık 4,5 milyon dolar civarında olduğunu ve bunun Merkez Bankası'na nakit olarak verildiğini açıkladı. Ayda bir kez Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçiliği'ne gidiyor ve 4,5 milyon doları kutular içinde teslim alıyordu. Bu Müslüman ülkeyle ilgili minicik bilgi vereyim. Doğu Afrika boynuzu Somali, kıtanın en uzun sahil şeridine sahip. Sadece stratejik konumuyla değil, yer altındaki el değmemiş uranyum, demir, bakır, doğalgaz, petrol ve özellikle elmas ve altın madenleri bakımından zengin bir ülke. Bu madenlere Somali'yi yöneten eli silahlı Müslüman gruplar ile uluslararası büyük şirketler ortak. Somali 1988'den beri karışık. ABD ordusu Birleşmiş Milletler inisiyatifi ile yardım için 1992'de Somali'ye girdi. Çıktı, tekrar girdi vesaire. Şimdi tüm bunları niye yazdım, niye hatırlattım? Yazayım. Cemaat eliyle servis edilen bir ses kaydı Türkiye'nin dış politikasıyla yakından ilgili. Telefon tapesinde THY marifetiyle Nijerya'daki iç savaşa ölümcül malzemeler taşındığı ortaya çıktı. Ses kaydı iddiasına göre Başbakan Başdanışmanı Mustafa Varank ile THY Özel Kalem Müdürü Mehmet Karakaş telefonda konuşuyor. THY Özel Kalem Müdürü Mehmet Karakaş vicdanen rahatsız Erdoğan'ın danışmanına şöyle diyor. Onlarca malzeme taşıyorum. Nijerya'ya gidiyor şu anda. Müslümanları mı öldürecek, Hristiyanları mı öldürecek? Vebal altındayım. Başdanışman Varank'ın yanıtı. Bilemiyorum. Henüz Hakan Bey ile konuşamadım şeklinde. İddiaya göre kastedilen kişi MİT Müsteşarı Hakan Fidan. Daha önceki telefon sızmalarından öğrendik ki Başdanışman Varank Erdoğan MİT ilişkilerini düzenleyen kişi. Şimdi THY Özel Kalem Müdürü neden tereddütte önce bakalım. Somali gibi Nijerya'da da iç savaş var. Sadece Müslüman-Hristiyan çatışması yok. Somali'de olduğu gibi El-Kaideciler ile İran yanlısı gruplar karşı karşıya. İran yanlısı El-Kuds örgütü Nijerya'daki Şii yanlısı İslamcı örgütleri organize ediyor. Diğeri Sünni El-Kaide uzantısı Boko Haram. Somali'nin El-Kaide bağlantılı El-Şebab adlı radikal dinci örgütü varsa Nijerya'nın da Boko Haram'ı var. 2002'de kurulan ve eğitim haram anlamına gelen Boko Haram'ın kökeni de Suudi Vahabiliğine dayanıyor. Birleşmiş Milletler binasının bombalanmasından köy katliamlarına kadar binlerce cinayete imza attılar. Fransız haber ajansı AFP geçtiği haberde THY'nin Boko Haram militanlarıyla çatışmaların sürdüğü Nijerya'da bilinmeyen gruplara silah taşıdığını iddia etti. Türkiye'nin getirildiği hale bakar mısınız? Suriye sınırında radikal dincilere silah taşıdığı iddia edilen MİT tırları durduruluyor. THY uluslararası medyada terör örgütüne silah desteği vermekle anılıyor. İç savaşın yaşandığı ülkelere silah gönderen ülkelere Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin ağır yaptırımları var. Erdoğan bunları görmezlikten geliyor. Cemaat ise Erdoğan'ı uluslararası mahkeme karşısına çıkarmak için elinden geleni yapıyor. Bu noktada yine Somali'ye dönmek istiyorum. Nijerya meselesi telefon kayıtlarıyla ortaya çıktı. Peki Somali'de de aynı durum yaşandı mı? İnsani yardım denilen kasaların içinde neler vardı? İnsan düşünmeden edemiyor. Müslüman bir örgüt Türk Büyükelçiliğine neden saldırı yaptı? Türk polisi neden öldürüldü? Öldürülen Türk vatandaşı Mogadişu'da ne ticareti yapıyordu? Ve sıkı durun. Erdoğan'ın Somali gezisinden 2 gün önce 15 Ağustos 2001'de Kızılay Başkanı Tekin Küçük Ali istifa etti. İstifasının nedeni İslamcı İHA ile karşı karşıya gelmesi miydi? Soru çok. Amerikan Washington Post gazetesi yazarı Jackson Deal, Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun kendisine neden Türkiye eski Osmanlı topraklarında, Balkanlarda, Orta Doğu, Afrika ve Orta Asya'da yeniden liderlik kurmasın dediğini yazdı. 5 Aralık 2010. Erdoğan ve Davutoğlu Osmanlı Milletler Topluluğu kuracağız hayaliyle Türkiye'yi Asya'da, Afrika'da hangi karanlık dehlizlere soktu? Evet, kaldığımız yerden devam edelim. Tespit 2. Schanzer'in raporundan 2 gün önce ABD'nin önde gelen 84 politikacısı, Başbakan Obama'ya Türkiye'ye yönelik endişelerini dile getiren bir mektup gönderdi. Sayın Başkan, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan onlarca yıldır süren stratejik Türk-Amerikan ortaklığının temel direğini giderek daha çok baltalıyor. Türkiye'nin gelişen demokrasisini engelliyor. Biz bu gelişmeden doğan derin hayal kırıklığımızdan dolayı size bu mektubu yazıyoruz. Türkiye'nin izlediği şu anki yol hakkında Türk kamuoyuna Amerika'nın endişelerini netleştirmeniz için sizi Erdoğan'a baskı yapmaya çağırıyoruz. Sessizlik sadece ülkede hukukun üstünlüğünü azaltmak yolunda Başbakan Erdoğan'ı cesaretlendirecektir. Mektuptan sonra Başkan Obama, Başbakan Erdoğan'ı aradı. Medya meselenin özünü kamuoyundan kaçırdı. Bu telefon görüşmesinin kodlarını çözemedi. İşin özünde Obama Erdoğan'ı uyardı. Tespit 3. Demokrat eğilimli M. Abramovich ile Cumhuriyetçi eğilimli E. Edelman'ın da bulunduğu 9 kişilik bir heyete hazırlatılarak ABD yönetimine sunulan From Rhetoric to Reality, Reframing US-Turkey Policy adlı 60 sayfalık raporun altında Ekim 2013 tarihi yazılı. Dipnot, hitabetten gerçeğe, Amerikan-Türk politikasını yeniden biçimlendirmek. Rapor Erdoğan'ı otoriter ve mezhepçi olarak değerlendirdi. Tespitlerin ortaya çıkardığı gerçek şu: ABD Türkiye'ye yeni bir tanzimat programı dayatacaktır. Bu yeni programın temel meselesi Kürt özerkliği olacaktır. Erdoğan bu programı kabule zorlanacaktır. Bu zorlama cemaat faaliyetleriyle başladı. Son darbe Lahey'deki Uluslararası Ceza Mahkemesi olacaktır. Bu mahkeme savaş suçlarına, insanlığa karşı işlenen suçlara, soykırım suçlarına ve saldırı suçlarına bakan uluslararası bir mahkemedir. 1 Temmuz 2002'de kurulan ve 11 Mart 2013'te çalışmaya başlayan mahkemede şu isimler yargılanmaktadır. Darfur'da işlenen insanlık dışı suçlar nedeniyle Erdoğan tarafından Ankara'da ağırlanan Sudanlı Ömer El-Beşir, Orta Afrika Cumhuriyeti eski devlet başkanı Jean-Pierre Bemba, Kongo Vatanseverleri Birliği lideri Thomas Lubanga, Uganda'nın kuzeyinde dini temellere dayalı bir devlet kurmak isteyen Tanrı'nın Direnişi Ordusu'nun LRA-5 lideri. Sonuç: Erdoğan cemaat arasındaki kirli savaşın tüm boyutlarını görmenizi sağlamaya çalışıyorum. Evet, tribüne çekilip yesinler birbirlerini diyemezsiniz. Mevzu bahis olan vatandır. Diğer yandan, bu tespitler yapılan hırsızlıkların üzerine örter mi? Hayır. Gelelim hırsızlıklara. Önce bir duygumu paylaşmalıyım. Telefonum çaldı. Arayan bir gazeteci arkadaşımdı. Erdoğan ile oğlu Bilal arasındaki telefon görüşmesi gerçek mi, montaj mı diye sordu. Fenerbahçe Elazığ spor maçını seyrediyordum ve olan bitenden haberim yoktu. Mutlaka dinle diye kapattı. Dinlemek için içimde istek yoktu. Maçı seyretmeye devam ettim. Fakat telefonlar rahat vermedi. İnatla maçı bırakmadım. Benim maç seyretmem farklıdır. Aynı zamanda kitap okurum. Sonunda maç ve kitap bitti. Hiç istemeyerek YouTube'daki telefon görüşmesini dinledim. Bir baba ve oğlu telefonda konuşuyordu. Birinci arama 17 Aralık 2013 saat 8.02. Baba, evde misin oğlum?
Oğul, evet babacığım.
Baba, sabah şeyler operasyon yaptılar. Bu Ali Ağa oğlu, Reza Zarrab. İşte bizim Erdoğan'ın oğlu, Zafer'in oğlu, Muammer'in oğlu filan. Bunların şu an evlerinde arama yapıyorlar.
Oğul, bir daha söylesene babacığım.
Baba, diyorum ki Muammer Bey'in oğlu, Zafer'in oğlu, Erdoğan'ın oğlu, Ali Ağa oğlu, Reza Zarrab gibi filan 18 kişi şu anda büyük yolsuzluk operasyonu şeyiyle evlerinde arama yapıyorlar filan falan.
Oğul, evet.
Baba, tamam mı? Şimdi diyorum ki senin evinde ne var ne yok, sen bunları bir çıkar, tamam mı?
Oğul, bende ne olabilir baba? Senin para var kasada.
Baba, onu diyorum işte. Ondan sonra ben şimdi gönderiyorum kardeşine, Sümeyye Erdoğan'ı, tamam mı?
Oğul, kimi gönderiyorsun?
Baba, kardeşini gönderiyorum diyorum.
Oğul, hı, tamam.
Baba, ondan sonra aynı şekilde o bilgiler onda var, tamam mı? Abinle konuş.
Oğul, evet.
Baba, onu şey yapalım. Amcanla filan konuş da aynı şekilde çıkarsın. Eniştenle konuş, o da.
Oğul, ne yapalım bunları baba? Nereye koyalım?
Baba, belirli yerlere. Oralara şey yap işte.
Alttan Emine Erdoğan'ın olduğu iddia edilen ses Berat diye uyarıyor.
Oğul, Berat da var. Baba, onu söylüyorum işte. Şimdi bir araya gelin. Amcanı da al. Ziya enişten de var mı yok mu bilmiyorum da, tamam mı? Bırak abine de hemen şey yap, tamam mı?
Oğul, tamam baba. Sümeyye yani çıkarıp Sümeyye bana nereye götüreceğimi mi söyleyecek?
Baba ya, tamam, hadi şey yap. Sizinkileri düşünün, aranızda enişlerle filan.
Oğul, ne yapalım diye?
Baba, evet evet. Hemen irtibat kuralım saat 10'a kadar. Çünkü konu...
Oğul, tamam baba.
Baba, tamam mı? İrtibatla kalın.
Oğul, tamam babacığım.
İkinci araba. 17 Aralık 2013 saat 11.17.
oğul. Baba, Hasan abiyle filan bir araya geldik. Abim, Berat, amcam beraber bir şeyler düşünüyoruz. Bu arada bir fikir daha geldi Berat'a. Bir kısmını diyor Faruk'a, yani kalyoncuya, diğer işle ilgili hemen vereyim diyor. Öbür paraları işlediği gibi işlesin. Zaten konuşmuşsunuz önceden, onu yapalım mı? Ciddi bir miktarı o şekilde hallederiz.
Baba, olabilir.
Oğul, tamam, öbür kısmını da Mehmet Gür ile ortak işe başladığımız için bir kısmını al sende dursun. Projeler gelsin orada kullanırsın diye verelim mi diyoruz. Böylelikle azaltıp geri kalanı da başka bir yere taşıyacağız.
Baba, tamam işte onları şey yapın da.
Oğul, tamam.
Baba, Sümeyye geldi mi?
Oğul, Sümeyye eve gelmiş, şimdi buraya gelecek. Tamam babacığım, hallediyoruz bugün inşallah. Başka bir şey var mı?
Baba, şey yapmanızda fayda var. Tamamıyla sıfırlamanızda fayda var.
Oğul, evet, tamamıyla sıfırlayacağız inşallah.
Üçüncü arama, 17 Aralık 2013 saat 15.39.
Baba, sana diğer verdiğim görevler tamam mı?
Oğul, işte akşam bitirmiş oluyoruz. Bir kısmını hallettik. Berat ile ilgili olan kısmını hallettik. Şimdi Mehmet Gür ile ilgili olan kısmını herhalde önce halledeceğiz. Geri kalan kısmını da artık karanlık olunca halledeceğiz.
Baba.
Oğul, inşallah.
Baba, Sümeyye ne yaptı?
Oğuz, Sümeyye de işte onları çıkardı getirdi filan, konuştuk filan.
Baba, her iki taraf halletti mi?
Oğul, verdi herhalde babacığım, ikisini de boşalttım dedi.
Baba, her iki tarafı.
Oğul, evet, ikisini de boşalttım dedi ama iki taraf derken onu diyorsun değil mi?
Baba, neyse tamam.
Oğul, siz kaçta geliyorsunuz?
Baba, 12'yi filan bulur.
Oğul, yolunuz açık olsun.
Baba, telefonlarla konuşmayın.
Dördüncü arama, 17 Aralık 2013 saat 23.15.
Oğul, şimdi babacığım şey için aradım, büyük ölçüde şey yaptık. Siz mi aradınız babacığım şimdi beni?
Baba, yo, ben aramadım, sen aradın.
Oğul, gizli numaradan aradım.
Baba, büyük ölçüde derken sıfırladınız mı yoksa?
Oğul, sıfırlamadık henüz babacığım. Şöyle ki bir 30 milyon euro gibi bir miktar daha var. Şey yapamadık, eritemedik henüz. Bu şey aklına geldi Berat'ın. Ahmet Çalık'ın alacağı ekstra bir 25 milyon dolar kalmış. Onu oraya verip o para gelince onu şey yaparız diyorlar. Üstüyle de Şehrizar'dan daire alabiliriz diyor. Sen nasıl bakarsın baba?
Baba, oğul.
Ha, babacığım.
Baba, Sümeyye yanında mı?
Oğul, yanında, çağırayım mı?
Baba, yok, ses karıştı da onun için dedim.
Oğul, ha, yani 25 milyon dolar Çalık'a aktarıp geri kalan kısımla da Şehrizar'dan daire alabilir.
Baba, neyse, şey yaparız, hallederiz.
Oğul, öyle mi yapalım?
Baba, tamam, yapın.
Oğul, tamamen sıfır mı kalsın baba? Yoksa senin elinde biraz para kalsın mı?
Baba, kalsın olmaz zaten oğlum. Şeye, hani öbür tarafa Mehmet'le şey yapsaydınız, onu da oraya aktarsaydınız.
Oğul, ha, onlara verdik tamam. 20 milyon dolar verdik.
Baba, Allah Allah. Ya aktarsaydınız sonra şey yapardınız.
Oğul, ya ne bileyim şimdi bu kadar verebildik baba. Zaten zor yer kaplıyor falan. Başka bir kısmını başka bir yere koyuyoruz. Bir kısmını bizim şeye verdik. İşte Tunç abiye verdik. Ondan sonra...
Baba, Tunç'a tamamını aktardın mı?
Oğul, Sümeyye bakar mısın? Nereye baba?
Baba, Tunç'a diyorum, tamamını aktardın mı?
Oğul, ya sormuşlar 10 milyon euro alabiliriz demişler herhalde.
Baba, neyse, bu kadar şeyleri konuşma şeyde. Böyle de olsa konuşma.
Oğul, tamam, biz hallediyoruz o zaman.
Baba, halledin. Şimdi tabii ben de bu akşam gelemiyorum. Ankara'da kalacağım.
Oğul, tamam, biz hallediyoruz. Sen merak etme.
Beşinci arama, 18 Aralık 2013 saat 10.58.
Baba, bir arayayım dedim. Bir şey var mı yok mu diye.
Oğul, herhangi bir şey yok. Verdiğin işleri bitirdik Allah'ın izniyle.
Baba, tamamen sıfırlandı mı?
Oğul, tamamen. Yani sıfırlandı derken nasıl diyeyim? İşte bende bir... Samandıra'nın ve Maltepe'nin paraları vardı. 730 bin dolar ve 300 bin lira. Onları da şey yapacağım. Bizim Faik Işık'a borcumuz vardı 1 milyon lira. Ona vereceğim. Kalanı da akademiye aktar diyeceğim.
Baba, şey konuşma. Açık konuşma.
Oğul, konuşmayayım mı?
Baba, konuşma, tamam mı?
Oğul, tamam babacığım.
Baba, yani şey, Samandıra vesaire nerenin olursa olsun üzerinde tutma. Yerine gönder. Niye üzerinde tutuyorsun?
Oğul, tamam babacığım ama güncel olarak herhalde takip altındayız. Güncel olarak takip edildiğimi düşünüyorum.
Baba, biz sana ne diyoruz? Ta baştan beri sana.
Oğul, ama işte koruma ekibi mi yapıyor? Kim takip ediyor baba bizi?
Baba, oğlum, dinleniyorsunuz.
Oğul, ama görüntülü de takip ediyorlarmış.
Baba, doğrudur. Şimdi işte İstanbul'da emniyette bazı şeyler şu anda yaptık.
Gerçek bir montaj mı? İlk aklıma gelen ne oldu dersiniz? Hizbullah. Evet, radikal dinci Hizbullah örgütü geldi. Öldürdüklerini evlerinin bodrumuna gömüyorlardı. Türkiye bu ölüm evlerinden çıkan cesetleri televizyonlardan canlı yayınlarla takip etti. Kendi kendime dedim ki radikal dinci örgütün evinden ceset çıkıyor. Ilımlı İslamcı liderin evinden dolar, euro çıkıyor. Cemaatin Pensilvanya'daki evinden ne çıkacak? Tahmin etmek zor değil. Gandhi'nin sözünü hep anımsatacağım. Kin, utanç ve korkunun olduğu yerde Allah ortaya çıkmaz. Nasıl çıksın? Bakanlar polis baskınını öğrenip bürokratlara kaçabiliyorsan kaç diyor. Bakanlar oğullarına evde kaç para var diye soruyor. Yazmaya gerek var mı?
17 Aralık 2013 saat 07.39. Oğul, 6.30'da geldiler. Celal Kara diye bir savcı arama kararı çıkarmış. Örgüt kurmak işte.
Baba, ne var oğlum senin evinde?
Oğul, hiçbir şey yok baba.
Baba, para ne var?
Oğul, kendi param 3-5 kuruş kalan param.
Baba, kaç para?
Oğul, sen biliyorsun.
Baba, kaç lira oğlum?
Oğul, 1 trilyon civarı param var, o kadar.
Baba, evet evet, tamam oğlum. El koydular mı paraya?
Oğul, yok, arama yapıyorlar.
Baba, senin şimdi anladığım kadarıyla Reza Zarrab'la bir rüşvet ilişkisinden bahsediyorlar. Diyeceksin ki ben bir danışmanlık işim var, gayri resmi yapıyorum. Benim alacaklı olduğum dayımın oğlu şey, akrabam, bunların yanında çalışıyor. Onun borcu var, onun şeyini yapıyorum diyeceksin.
Artık yazmaya gerek yok. Babanın oğluna verdiği öğüt bu. O babanın kimliği sır mı? Yasak koyuyorlar, yazmayın diyorlar. Peki yazmayalım.
Zaten söz çoktan bitmedi mi? Biz daha ne yazıp söyleyebiliriz ki?
Bir yasak kaç yıl sürer, tarihe bu telefon tapeleriyle geçeceklerinin farkında bile değiller. Milyon dolarlar, milyon eurolar havada uçuşuyor, evlerdeki ayakkabı kutularından paralar fışkırıyor. Bakan çocukları yatak odalarında para sayma makineleriyle uyuyor. 2 milyon dolarlık mücevherler alınıyor, kimi beğeniyor, kimi beğenmiyor, 4 milyon dolarlık olanıyla değiştiriliyor. 300 bin dolarlık saatler hediye ediliyor. Utanç verici ne varsa yaşanıyor. Üstelik hiçbir şey olmamış gibi yaşamaya devam ediyorlar.
32. ayrımın sonu. Sayfa 300.